Ayrım 30, sayfa 227. Meydanda oyalandı. Klasik vitrin numarasına başvurdu. Bir büvetin önünde oyalanarak sigara aldı. İlgisiz görünerek etrafına bakındı. Şüpheli kimseyi göremedi ama yine de emin olmak için ani bir kararda bilet alarak tünele giden tramvaya bindi. Kendini göstermek için oturmak yerine ayakta durmayı tercih etti. Tramvayın hareketinden önce birkaç kişiden huylanır gibi olduysa da sonradan onların kendisiyle ilgilenmediğini anladı. Yine de tramvaydan inmedi ve hareketini bekledi. Araç kalkınca sahanlığa geçti ve İstiklal Caddesi'nde yavaşlamasından yararlanarak aşağıya atladı. Sonra parmak kapıdaki yan yollardan birine saptı aceleyle. Peşinden kimse gelmiyordu. Rahatladı. Zaten devamlı takip faslını çoktan atlatmıştı. Sevindi. Anlaşılan bu önemli gecede MİT elemanları peşinde olmayacaktı. Önce evine gitmek istiyordu ama bunun için hiçbir neden olmadığını düşündü. Higgins'a buluşma yeri olarak söylediği Kuleli Asker Lisesi'nin önüne eve hiç uğramadan gitmeye karar verdi. Nasıl olsa yeterli zamanı vardı. Arka sokakları takiben Sarı Selviler Caddesi'ne kadar yürüdü. Romanya Konsolosluğu'nun tam önünden bir taksiye atladı. Yarım yamalak Türkçesiyle şoföre Beşiktaş'a gitmesini söyledi. Erol'un planını açıklaması oldukça uzun sürmüştü. Kemal Başar koltuğunda birbiri ardına sigaralar yakarak dinledi yardımcısını. Arada sırada sözünü kesip birkaç sual sormasına karşın genelde sessiz kalmıştı. Muavini sözünü tamamlayıp arkasına yaslandığında saat 7'ye geliyordu. Ajan dikkatle müdürü süzdü. Kemal Başar kılı kırk yaran mizaçta biriydi. Sabırla dinlemesine rağmen planına pek sıcak bakmadığını hisseder gibi olmuştu. Nihayet koltuğunda kımıldanıp homurdanır gibi konuştu. Leonora denen bu kadının anlattıklarına inanıyor musun yani? Bütün bunlar seneler önceki bir tecavüz olayının sonuçları mı? Sergei Dunayev'i bunun için mi öldürmek istiyor? Çok komik. Tabii ki inanmıyorum efendim. Öyle olsa bu işle niye ilgilenelim ki? Hem bu varsayım Higgins'ın hadisesindeki varlığını açıklayamaz. O halde yapmayı düşündüğün şey çok anlamsız. İşleri daha da karıştıracak. Erol içini çekti. Daha somut bir öneriniz var mı? Bilmiyorum diye fısıldadı Kemal Başar. Bence biraz daha beklemekte yarar var. Doğruydu ama ne yazık ki Erol'ün zamanı yoktu. Fakat müdür bey diye mırıldandı. Artık geri dönülmeyecek bir adım attık. Özellikle benim durumum bu. Ya görevi devretmem lazım ya da sonuna kadar gitmem. Başka bir alternatif göremiyorum. Kemal Başar bir sigara daha yaktı. Olmaz diye homurdandı. Önerini uygulamaya kalkarsak siyasi bir skandal doğabilir. Teşkilat olarak da bundan zarar görebiliriz. Olay bu haliyle müdahalemizi gerektirmiyor. Bekleyip bilgi toplamaya devam etmeliyiz. Bence en uygunu bu. Erol ayağa kalktı. Öyleyse beni bu görevden affedin diye mırıldandı. Bu durumda artık adaya dönemem. Sigarasının önündeki içi izmeri dolu tabağa bastıran Kemal Başar dudaklarını büzerek mırıldandı. Hayır, seni görevden alamam. Fakat müdür bey, şimdi otur ve beni dinle. Erol, Kemal Başar'ın odasından çıktığında bir hayli şaşkındı. Omuzlarına ağır bir yükün bindiğini düşünüyordu ve en kötüsü de müdürün önerisinin ne kadar işlerlik kazanacağı ve pratik bir yararının olup olmayacağı konusundaki endişesiydi. Koridordan hızlı adımlarla geçerek odasına ilerlerken Haluk'la karşılaştı. Takip şefi, ben de sana geliyordum diye mırıldandı. Yeni bir gelişme mi var? Şu Dunayev bu gece bir haltlar karıştıracak galiba. Hayrola, neler oldu? Takip edildiğini biliyor. Bu akşam işinden çıktıktan sonra bizim çocukları ekmeye kalkıştı. Bir yanında hokkabazlıklar yaptı. Ne gibi? Geldiği yöne geri dönmek, tramvaya binip sonra atlamak filan. Yoksa izni kayıp mı ettiniz? Yok canım. Nerede şimdi? Aldığım son rapora göre motorla Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiyordu. Çiğnediği cikletten hafif bir nane kokusu yayılan Haluk sırıttı. Bu herifin de numaralar çevirdiği hakkında bir fikrin var mı diye sordu sonra. Başını olumsuzca iki yana sallayan Erol hemen saatine bir göz attı. 7'yi geçiyordu. Haluk'un kolunu asılarak homurdandı. Şu an elinde iyi Rusça bilen bir adamın var mı? Hemen mi lazım? Hemen dostum. Kısa bir an düşünen Haluk, Ahmet var, onun Rusçası iyidir diye söylendi. Çabuk ona hazırlanmasını söyle. Dunayev'in evine gitmek istiyorum. Bir ekip kur ve sen de gel. Albay Üsküdar'da motordan inince bir süre meydanın kalabalığına karışarak boş ve gayesiz amaçlarla etrafına dolaştı. Peşine takılmış kimse olmadığını düşünüyordu. Yeterince vakti vardı ve acele etmesi için sebep yoktu. Paltosunun yakasını kaldırdı ve vapur iskelesine doğru yürüdü. Genellikle bu saatte Beşiktaş yakasından gelen yolcu sayısı çok, fakat karşıya geçenler az olduğundan iskele civarı tenha görünüyordu. Jeton gişeleri önünde oyalanmayı tercih etti. Birini bekler gibi ayakta dikilmesi hiç dikkat çekmiyordu. Hem böylece çevreyi kollayıp peşinde kimse olmadığına kesin emin olabilirdi. Gözleri yine radar gibi çevreyi tarıyordu. Ama kuş kullanacağı kimseyi göremedi. Oysa o anda kendisine 30 metre kadar ilerideki gazete bayinin önünde birbiriyle konuşan iki adam, tramvayda atladığından beri peşinde olan iki MİT ajanıydı. Motora Beşiktaş'ta son anda atlamışlar ve görünmemek için üst katta oturmayı yeğlemişlerdi. Motor Üsküdar sahiline yanaşınca da en önde rıhtıma çıkmışlar ve kalabalığın arasında karışarak albayın ne yapacağını beklemeye başlamışlardı. Şimdilik beklemedeydiler. Adamın vapura binerek karşıya geçeceğine ihtimal vermiyorlardı. Albay muhtemelen birisini bekliyordu iskelede. Karşılıklı bekleyiş uzadı. Neden sonra albay ağır ağır iskeleden ayrıldı. Meydanın kalabalıklığı hala devam ediyordu. Üsküdar çarşısına doğru yürüdü önce. Sonra ilk bulduğu boş taksiyi çevirerek içine atladı. Artık Higgins'le buluşmaya hazırdı. Kuleli Askeri Lisesi'nin önü her mevsim ve günün her saati amatör balıkçıların rağbet ettiği sahillerden biriydi. Okulun ışıkları asfaltı ve soğuğa rağmen orada birikmiş birkaç balıkçıyı aydınlatıyordu. Tunayev hemen taksiyi durdurmadı. Sahil şeridini geçti ve soldaki ilk yalının önüne gelince arabayı durdurdu ve indi. Taksi uzaklaşınca ağır adımlarla gerisin geri yürümeye başladı. Hava oldukça soğuktu ve deniz üzerinden nemli bir rüzgar yüzüne çarpıyordu. Acele etmesine gerek yoktu. İçine tatlı bir ürperti kapladı. Her şey yolunda giderse çok yakın bir tarihte düşlerinin erişemeyeceği bir servete kavuşacaktı. Tek ihtiyacı biraz beceri ve soğukkanlılıktı. Ayrıca endişelenmesine de gerek yoktu. Kanun dışı bir eylemde bulunmuyordu. Ne işine ne de temsil ettiği ülkeye suç isnat edecek bir girişim değildi yaptığı. Amatör balıkçıların yanına yaklaştı. Hepsi kendi dünyalarında yaptıkları işin hazzına dalmış, çevreleriyle kesinlikle ilgilenmeyen insanlardı. Onlar için yaşam sanki oltaların ucuna çarpan bir çare balıklarda toplanmıştı. Bir süre denizden çıkarılarak büyüyecek tenekelerde çırpınan ve ölüme terk edilen balıklara bakarak oyalandı. Thomas Higgins henüz ortalarda yoktu ama gelecekti, muhakkak gelecekti. Yine de albay Vasile ile Higgins arasındaki 20 yıllık bu kan davasının ne olduğunu öğrenebilmek için kazanacağı servetin bir kısmını fedaya hazırdı. Ne garip diye düşündü. İnsanoğlu içindeki merak duygusunun bu denli güçlü olacağını hiç sanmazdı. Macit 35 yaşında, iri yarı ve gösterişli bir MİT elemanıydı. Teşkilata 3 yıl önce girmiş ve takip servisine göreve başlamıştı. Pullman Oteli'nin lobisinde asansörlerin kapısını görecek tarzda koltuklardan birine oturmuş, nöbet süresinin dolmasını bekliyordu. Bir fevkaladelik olmazsa bir saat sonra görevini yine bir arkadaşına devredecekti. Ama saatler tam 7'yi gösterirken Thomas Higgins'ın asansörden indiğini gördü. Herhalde sokağa çıkıyordu çünkü sırtında paltosu vardı. Dışarıda özel arabada bekleyen ekibi haber verebilirdi. Sokaktaki takip işiyle görevli başka arkadaşları vardı. Fakat İngiliz otel çıkışı yerine üst kattaki restorana geçen merdivenleri doğru ilerledi. Macit bu duruma pek şaşırmadı. Ne de olsa yemek saatiydi. Belki otelde yemeğini yer daha sonra oteli terk edebilirdi. İngiliz soğuk ve mağrur bir tipti. Çevresiyle hiç ilgilenmezdi. Ajan yerinden kalkmadı. Nasıl olsa önünde sonunda oturduğu yerden geçmek zorunda kalacaktı Higgins. Yine de kısa mesafeli portatif cihazının kulaklığını takarak dışarıdaki arkadaşlarına durumdan haberdar etmek istedi. Adamın sırtındaki palto yemeğini yedikten sonra dışarıya çıkacağının emaresiydi. Aksi halde restorana palto ile inmesinin makul bir açıklaması olamazdı. Düğmeye bastı. Kulağına hafif çızırtılar aksetti. Hat açılınca kısık sesle konuştu. Hedef otelin restoranına indi. Sanırım daha sonra dışarı çıkacak. Hazır olun. Thomas Higgins aralanan asansör kapılarının lobiye adımını atar atmaz tam karşıya rastlayan koltuğa oturmuş, dikkatle inenleri gözetleyen adamı fark etti. Önce pek ilgilenmedi ama bunca yıllık meslek hayatının verdiği tecrübeyle ona dikkat etmesi gerektiğini anladı. Belki sıradan bir otel müşterisi de olabilirdi. Şayet adamın bakışlarının üzerinde biraz fazla kaldığını görmeseydi. Üstelik adam hemen toparlanmış ve bakışlarını kaçırmıştı. Gülümsemesini zor zapt etti. İştahla yemeğini yedi. Lobideki gözetleyicinin arkasından restorana gelmemesi de kanaatini değiştirmedi. Nasıl olsa başka çıkış olmadığından aşağıdaki adam rahattı. Aşağıya inip sokağa çıktığında peşine takılacaktı. Hesabını istedi. Gelen garson yüklü bir bahşiş bırakırken aşağıda karşılaşmak istemediği bir tanıdığı olduğunu ve ona görünmeden mutfak kısmından çıkıp çıkamayacağını sordu. Bıraktığı bahşiş hiçbir garsonun sorusuna hayır diyemeyeceği bir paraydı. Garson büyük bir anlayışla "Tabii efendim, anlıyorum, lütfen beni takip edin" diyerek onu salonun arka tarafındaki mutfağa açılan bir kapıya götürdü. Thomas Higgins 2 dakika sonra sokaktaydı ve ne Macit ve ne dışarıdaki arabanın içinde ondan haber bekleyen takip elemanları İngiliz'in çıkışını görememişlerdi. Erol ile Ahmet albayın evine girmek üzere arabadan indiler. 5 kişiydiler. Haluk direksiyonda kaldı. Diğer ikisi tehlike anında içeri gelenleri haberdar etmek için sokakta mevzilendiler. Bu defa çok daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü vaktin erken olması nedeniyle sokak oldukça kalabalıktı. Bu arada Haluk işi garantiye almak için Dunayev'in peşine takılan ekip elemanlarıyla bir daha telefon teması kurmuş ve albayın Üsküdar iskelesinde oyalandığını öğrenmişti. Erol'un istediği araştırma yapabilmesi için yeterli vakti varsayılırdı. Ayrıca o ekipte sık sık telefonla durumu bildirmeleri için emir vermişti. Neyse ki apartmanın dış kapısı açıktı. Herhalde akşamın bu erken sayılacak saatinde binaya gelen sakinler kapıyı kapatmak gereğini duymamışlardı. Erol ve Ahmet otomatiği yakıp albayın katına çıktılar. Erol daha önce de kilidi açtığından fazla bir müşkülat çıkmayacağını biliyordu. Nitekim kilidin açılması 2 dakika bile sürmemişti. Tedbirli geldiklerinden ikisi de yanlarındaki cep fenerlerini çıkararak yaktılar. Erol artık evin içini biliyordu. Doğru banyoya gitti. Fakat bir kuşkusu vardı. Rus ajan mutlaka geçen gelişindeki kapıyı kilitleme şansı olmadığı için evine birinin gizlice girdiğini anlamış olmalıydı. Doğal olarak da o çay kutusunu termosifonun içinden çıkararak başka bir yere saklamış ve konsolosluktaki ofisine götürmüş olma olasılığı mevcuttu. Banyonun ışığını yakıp fenerlerini söndürdüler. Erol el çabukluğuyla hazinenin kapağını çıkarıp içine baktı. Sonra da rahat bir nefes aldı. Çay kutusu hala yerindeydi. Soluk soluğa çay kutusunu yerine alıp kapağını açtı. Kutu boştu. Lanet olsun diye homurdandı. Geç kalmışlardı. Acaba kutu hala evin içinde miydi? Yoksa düşündüğü gibi albayın ofisine mi götürmüştü? Birbiri ardına küfürler savurmaya başladı Erol. Sanki tüm kızgınlık ve yorgunluğu ağzından çıkan küfürlerle boşaltıp rahatlamaya çalışıyordu. Boyun damarları şişmiş, uykusuzluktan kızaran gözleri irileşmişti. Ahmet onunla ilk defa bir göreve çıkıyordu. Pek tanımazdı. Ne kadar ağzı bozuk diye düşündü ama hiç sesini çıkarmadı. Biraz mesafeli durarak Erol'un çılgın gibi boş evin her tarafını dağıtarak aramasını seyre daldı. Thomas Higgins 40 yıllık dostuymuş gibi albayın koluna girmişti. Sesinin tonu kısık fakat sanki uzun süredir sallantıda olan bir iş anlaşmasını noktalayacak kadar da sıcak ve içtendi. İngilizlere has bir politika diye düşündü Dunayev. Menfaatleri söz konusu olunca insana yaklaşmakta üzerlerine yoktu. Albay umursamadı. Çıkarı olmasa Higgins'in asla böyle bir samimiyet tablosu çizmeyeceğine emindi. Ama onun da işine geliyordu. İtiraz etmesi ve yakınması veya adamı küçümsemesi söz konusu olamazdı. Şu anda ikisi de sadece çıkarlarını düşünüyor, onun savaşını veriyorlardı. Higgins mırıldandı. İsabetli ve doğru bir karar vereceğinize inanıyordum zaten. Aklın yolu birdir. Siz de en doğru ve makul olanını seçtiniz. Dunayev gülümsemekle yetindi. Sizi kutlarım dedi Higgins. Böylece geleceğinizi de garanti altına aldınız. Bu işten çok iyi bir para kazanacaksınız. Majestelerin hükümetinin de oldukça bonkör davrandığını itiraf etmeliyim. General Vasili'nin bu kadar edeceğini doğrusu düşünememiştim. İngiliz albayı kısa bir an kuşkuyla süzdü. Ciddi olup olmadığını anlayamamıştı. Genelde kimse yaptığı işin hafife alınmasını ve kıymetini düşürülmesini istemezdi. Şu halde meseleyi noktalayalım artık. Söyleyelim bakalım. Vasili Kirilenko nerede? Albay harita kapılmış gibi İngiliz'e baktı. Çok önemli bir şey unutmuyor musunuz? Higgins gülümsedi. Anlıyorum. Parayı kastediyorsunuz. Tabii, derhal. Elini cebine attı, çek defteriyle kalemini çıkardı. Şu ışıklardan birinin altına gidelim de çekinize tanzim edeyim. Kendi adınıza mı istiyorsunuz yoksa güvendiğiniz başka birinin adına mı? Dunayev hafif bir kahkaha attı. Yoksa çekle mi ödemeyi yapmayı düşünüyorsunuz? Higgins şaşırmış gibi kekeledi. Gayet tabii. Yoksa bu kadar fazla bir parayı yanında taşıyacağımı herhalde düşünmüyorsunuzdur. Olmaz azizim. Çek kabul edemem. Fakat bu İsviçre'nin en mutabar bankalarından birinin albay hemen İngiliz'in sözünü kesti. Parayı nakit isterim. Bu kesin şartım. Başka türlü Vasil'in yerini benden öğrenemezsiniz. Thomas içinden küfretti. Aç gözlü Rus'un tava geleceğini sadece ki rahatlıkla kabul edileceğini düşünmüştü. Ama yüzündeki kararlı ifadeyi hisseder hissetmez şark etti. Aslında böyle bir istekle karşılaşacağını hesaba katmıştı tabii. Yüzünde üzüntüsünü belli eden sahte bir maskeyle büründü adeta. Üzgünüm diye mırıldandı. Öyleyse yarın akşama kadar beklemek zorundayız. Nakit parayı ancak yarın akşamüstü hazır edebilirim. Benim hiç acelem yok, beklerim. Yalnız bu jestinize hiç anlam veremedim Mr. Higgins. Siz de gayet iyi bilirsiniz ki bu tür alışverişlerde hep nakit para kullanılır. Yoksa bu yaptığınız bir şaka mı? Higgins şaşırmış gibi davranmayı tercih etti. Çekime güveneceğinizi düşünmüştüm. Ne de olsa bu İngiliz hükümetinin garantisidir. Alban pişkin bir edayla gülümsedi. Kusura bakmayın ama ben babama bile güvenmem. Pekala dedi Higgins. O halde yarın akşam yine buluşacağız. Yine burada diye homurdandı Dunayev. Hayır, burası olmaz. Burası hem uzak hem de çok tenha. Hoşlanmadım. İngiliz birden ciddileşip kararlı bir tutum sergilemeye başlamıştı. Albay da işkillenmişti. Yoksa korkuyor musunuz diye sordu. Thomas Higgins hiç çekinmeden karşılık verdi. Evet, itiraf edeyim ki yanımda o kadar çok nakit parayla bu tenha yere gelmek istemem. Burası içime ürküntü verdi. Daha kalabalık ve dikkat çekmeyen bir yerde buluşmayı tercih ederim. Albay bir süre kuşkuyla İngiliz'e süzdü. Neresi mesela? Yarın bunu size telefonla bildirebilir miyim? Neden şimdi değil de yarın? Tamam albay, nasıl isterseniz öyle olsun. Tedirgin olduğunuzu hissediyorum ama nedenini anlamıyorum. Sizin peşinizde koşan benim, nazlanan ise siz. Garip değil mi? Sadece bir adres için hükümetim size bir servet ödeyecek.